Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Bango.
Ayrım 55.
Yunanlılar Ermenilere oranla çok daha güçlüydü ve Fransızlardan farklı olarak toprak uğruna Türklerle savaşmaya hazırdı. Mustafa Kemal'in karşısındaki en büyük sorun Batı cephesindeki ordu gücünün zayıf oluşu nedeniyle çetelere bağımlı olmaktı. Üstelik bu çeteler Genelkurmay'ın emirlerini dinlemeye güneydekilerden daha az hevesliydiler. Ankara hükümeti 16 Mayıs 1920'de genel olarak bütün milislerin düzenli ordu birliklerine katılmasını ve giderlerinin savunma bütçesinden karşılanmasını öngören bir yasa çıkartmıştı. Dipnot, metin için Tansel, cilt 3, sayfa 181, not 281. Bu kararla 3 milis müfrezesi düzenli birliklere katıldı. Ama Çerkez Ethem ile Demirci Efe'nin adamları kendi kanunlarına göre davranmayı yeğlediler. Milliyetçi hükümet genel bir seferberlik emri vermek için henüz kendine güvenmiyordu. Silah altına alınmış olanlar bile köylerine kaçıp padişahın zorunlu askerlik hizmetini kaldırmış olduğunu iddia ediyorlardı. Firar edenlere yapılan muamele bölgeden bölgeye değişiyordu. Eğer meclisin çıkardığı yasa uyarınca vatana ihanetle suçlanırlarsa üst mahkemeye başvurma hakları vardı. Buna karşılık adalet sistemindeki gecikmelerden dolayı sabırsızlanan bazı komutanlar firar edenleri milliyetçi davanın diğer düşmanlarıyla birlikte idam etmeyi yeğliyorlardı. Sorunu düzene sokmak için 11 Eylül'de meclis korkutucu bir yasa çıkardı. Kendi arasından seçilecek 3 kişiden oluşan istiklal mahkemeleri kurulacaktı. Bu siyasal mahkemelerin vereceği hükümler kesinlikle tebyiz edilmeyecekti. İstiklal mahkemeleri Fransa'da 1793'te kurulmuş olan devrim mahkemelerini örnek almıştı. Dipnot Aybar sayfa 247, kanunun metnini de veriyor sayfa 245-246. Bazıları ise bunları Bolşeviklerin düşmanlarını temizlemek için kullandıkları olağanüstü komisyonlara, Rusça'da Çeka kısaltmasıyla bilinir, benzetiyordu. Dipnot, Kılıç Ali, İstiklal Mahkemesi Hatıraları sayfa 8-9. Yine de gelenekler ve meclisin sağduyulu davranışları devrimci bir terörün yaşanmasını engelledi. Firar edenlere uygulanan en yaygın ceza, her firar olayı için tabanlara indirilecek 10 darbeyle sınırlandırılan falakaydı. Firariler ancak eşkıyalığa başladıkları zaman asılıyorlardı ve eğer ateş hattına gitmeyi kabul ederlerse ölüm cezaları çoğunlukla uygulanmıyordu. Dipnot Aybar sayfa 250. 1920-1922 yıllar arasında İstiklal Mahkemeleri 3881 idam kararı verdi ve bu kararlardan 2827 tanesi infaz edildi. Aybar sayfa 313. Geri kalan çetelerin ortadan kalkmasını Ali Fuat Cebesoy'un komutasındaki ordu birlikleriyle beraber giriştikleri hatalı bir harekat hızlandırdı. Çerkez Ethem Batı cephesinin orta kesimi yakınında Kütahya'nın güneybatısındaki Gediz kasabasını elinde tutan Yunan askerlerinin saldırıya karşı koyamayacaklarına karar verdi. Ali Fuat bu görüşü onayladı ve Çerkez Ethem'in Kuvvayi seyyarisiyle birlikte ortak bir harekat gerçekleştirmek için Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığından izin istedi. İsmet İnönü yine Konya'da karışıklıkların çıktığını ve böyle bir saldırı için çok erken olduğunu ileri sürerek itiraz etti. Mustafa Kemal'in stratejisi savunma hatlarını tutacak bir ordunun geliştirilmesine dayanıyordu. Çeteler ise vurkaç baskınlarında işe yarıyorlardı ama düzenli birlikleri korumak gerekiyordu. Ankara'da subaylar için bir eğitim kursu hazırlanmıştı ama ilk mezunlarını ancak 1 Kasım 1920'de verecekti. Her şeye karşın Gediz saldırısı 24 Ekim'de gerçekleştirildi. Ertesi gün kent şaşkınlığa uğrayan Yunanlıların elinden kurtarıldı. Fakat Yunanlıların yollarını kesmeye çalışan Çerkez Ethem'in adamlarıyla 10 mil ötede çarpışan ordu birlikleri arasında koordinasyon yoktu. Yunanlar tekrar Gediz'e döndü. Türkler kasabayı 12 Kasım'da yine ele geçirdi ve Yunanlar kuşatmayı yarıp kaçmayı başardılar. Türkleri buradan uzaklaştırmak için Bursa'daki Yunan güçleri harekete geçip doğuya, Anadolu siperlerine doğru ilerleyerek işgal ettikleri toprakları biraz daha genişlettiler. Çarpışmalarda 200 ölü ve 500 yaralı zayiat veren Çerkez Ethem başarısızlığın suçunu ordu birliklerine yükledi. Dipnot, tarihler için özerdim. Sayfa 47, Nutuk sayfa 331-333, Çerkez Ethem Hatıralar sayfa 110-120, Belen 216-218, Erikan 557-558. Gerilla önderleriyle ordu komutanları arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı. Mustafa Kemal Batı cephesindeki başı bozukluğun sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi. Ali Fuat Cebesoy Çerkez Ethem'le iyi geçinmek uğruna kendi otoritesinin zayıflamasına neden olmuştu. 8 Kasım'da Ankara'ya çağrıldığında üzerinde çeteci kılığı vardı. Dipnot Nutuk sayfa 337. 21 Kasım'da Moskova'ya büyükelçi olarak gönderildi. Mustafa Kemal yurt içinde utanç verecek duruma düşmüş olanları yabancı ülkelere elçi olarak gönderme alışkanlığını edinecekti. Ertesi yıl Celaleddin Arif Ankara hükümetini temsil etmek üzere Roma'ya gönderildi ve bir daha geri dönmedi. Ali Fuat'ın Moskova'ya yollanması akıllıca bir davranıştı. Çünkü kendisini Bolşeviklerin yakın dostu sayan Çerkez Ethem'in arkadaşı sayılırdı. Ne var ki Ali Fuat Bolşeviklere sempatiyle bakmış olsa bile bu duygusu Moskova'da devam etmedi. Ali Fuat'ın görevden alınmasından sonra Batı cephesi ikiye bölündü. Genelkurmay Başkanı Albay İsmet İnönü'ye kuzey kesimi verilirken Dahiliye Vekili Refet Bey'le güney kesiminin komutanlığına getirildi. Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa yani Çakmak Genelkurmay Başkanı'nın görevlerini üstlendi. Her üçü de yasa ve düzenden yanaydılar. Refet Bey'le bir kez daha Konya'daki ayaklanmayı bastırdı ve gözünü çete reisi Demirci Efe'ye dikti. Demirci Efe adamlarını düzenli orduya katmayı reddedince Refet üstüne yürüdü ve 30 Aralık'ta onu tutukladı. Savaşın sonuna dek tutuklu olarak kaldı ve sonra Taşlı'da sakin bir yaşam sürmek koşuluyla serbest bırakıldı. Demirci Efe ile temas halinde olan Çerkez Ethem yenilmesi daha güç bir liderdi. Kardeşi Reşit'in milletvekili olarak bulunduğu mecliste kendisini destekleyenler vardı. Mustafa Kemal Ali Fuat'a eğer isterse Çerkez Ethem ve kardeşlerini de Moskova'ya götürebileceğini söylemişti. Ethem'in karargahından Mustafa Kemal'e gönderilen bir telgrafta Çerkez kardeşleri ülkeden uzaklaştırma isteğinin ardında onun kendi yönetimini ilan etme hazırlığında olduğunun anlaşıldığı ve kardeşlerin ne yurt dışına gidecekleri ne de ona boyun eğecekleri bildiriliyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 341. Mide rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya gelen Çerkez Ethem aynı zamanda ağabeyi Reşit'in aracılığıyla mecliste kendisine destek arama çabası içindeydi. Kütahya'daki Kuvva-i Seyyare adı verilen çetesinin başında öteki ağabeyi Tevfik'i bırakmıştı. Tevfik cephe komutanı Albay İsmet İnönü'den emir almayı reddetti. Onun göreve getirdiği sivil vali şehirden uzaklaştırdı ve geri geldiği takdirde öldürmekle tehdit etti. Mustafa Kemal, Albay İsmet ile Albay Refet'e askerlerini Kuvva-i Seyyare'ye karşı bir saldırı için hazırlamaları emrini gönderdi. Ama elindeki kozu hemen açıklamadı. Gayri nizami birlikleri disiplin altına alma kararı Ankara'daki rejimin doğasını etkiledi. Milliyetçilik davasına ne gibi hizmetleri dokunmuş olursa olsun çeteler yine de düzensizliğin bir unsuruydu. Ve düzensizlikle Bolşevizmin çıkış noktasıydı. Mustafa Kemal düzen taraflısıydı. Damat Ferit Paşa hükümetinin düşürüldüğü günün akşamı milliyetçilere yakınlığı ile tanınan yaşlı Mareşal Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eden İngiliz subaylar, Anadolu ricalinin tümüyle Bolşevizm yanlısı olup olmadıklarını sormuşlardı. Kısmı azamı askeri ümera ve erkanından ve memleketin eşrafile arazi eshabı ve münevveranından mürekkep olan bu heyetin kommunizm nazariyatına temayül etmeleri tasavvur olunamaz. Ancak garp devletleri tarafından gayri muhik tahzikatta ısrar olunur ise Rusya'nın kucağına atılmaları ihtimalden bâit değildir yanıtını vermişti. Dipnot İnal sayfa 1996. Çoğu ordu komutanı taşla ileri gelenleri toprak sahipleri ve eğitimli kişilerdir. Böyle bir grubun komünizm yanlısı olması düşünülemez. Ama eğer Batı ülkeleri haksız baskılarını sürdürürse kendilerini Rusların kollarına atmaları olasılığı akla gelebilir. Sadrazam Tevfik Paşa damat Ferit'in görevini devralır almaz Dahiliye Nazırlığı'na getirdiği Ahmet İzzet Paşa'nın aracılığıyla Anadolu'dakilerle bağlantı kurmaya çalıştı. 25 Kasım'da Mustafa Kemal İstanbul-Ankara demiryolu üzerindeki Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki heyetle görüşmeyi kabul etti. Üstelik bu toplantıyı Osmanlı nazırlarıyla görüşecek olan Büyük Millet Meclisi heyetine onların da katılmaları konusunda ısrar ederek Ethem ile ağabeyi Reşit'i Ankara'dan uzaklaştırmak için de kullandı. Ne var ki tren Eskişehir'de durunca ordu birliklerinin yaklaşmakta olduğu haberini alan Çerkez Ethem korkuya kapılıp Kütahya'ya kaçtı. Geride kalan Reşit Mustafa Kemal'le öfkeli bir tartışma yaptı. Mustafa Kemal 6 gün süren nutukta kardeşlerine hareket özgürlüğü tanınması için ısrar eden Reşit'e verdiği yanıtı da aktarmıştı. Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız sıfatıyla ve sizin lehinizde bir sonuç almak için samimi bir duyguyla görüşüyordum. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin başkanı bulunmaktadır. Devlet başkanı olarak Batı cephesi komutanına durumun gereğini yerine getirmek üzere yetkisini kullanmasını emrediyorum. Dipnot, Nutuk, sayfa 349-350. Ertesi gün Reşit'in Kütahya'daki kardeşinin yanına gitmesine izin verildi ve Mustafa Kemal de Ahmet İzzet Paşa ile görüşmek üzere Bilecik'e doğru yoluna devam etti. Daha önceden bu yolculuğun pek açığa vurulmadan yapılmasını rica etmişti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 339. Eski bir silah arkadaşı ile özel bir görüşme yapacağını zanneden Ahmet İzzet Paşa, Ankara'dan gelen parlamenterleri karşısında görünce şaşkınlığa uğradı. Dipnot, İnal, sayfa 1997. Mustafa Kemal politika üzerine görüş alışverişinde bulunmaya ilgi duymuyordu. Esas amacı Ahmet İzzet Paşa ve aralarında eski Bahriye Nazırı ve Sadrazam Salih Paşa'nın da bulunduğu heyetin aracılığıyla Ankara hükümetinin itibarını yükseltmekti. Osmanlı heyetiyle karşılaşınca kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet Başkanı olarak tanıttıktan sonra kimlerle müşerref oluyorum diye sormuştu. Nazırlar ne diyeceklerini şaşırıp ünvanlarını sıralayınca Mustafa Kemal İstanbul'daki hükümeti tanımadığını ve başkentten gelen beyefendiler kendilerini bakan olarak tanıttıkları sürece onlarla görüşemeyeceğini bildirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 350. Ahmet İzzet Paşa anılarında karşısında bir parlamento heyeti görünce çok şaşırdığını ve bu nedenle iyi bir görüşme çıkaramadığını söyleyecek ve iyi bir konuşma yapsam da önemi olmazdı diye ekleyecekti. Dipnot, İnal, sayfa 1997. 5 Aralık'taki bu kısa konuşmadan sonra trenle Ankara'ya götürülen Osmanlı nazırlarına görüşmelerin orada sürdürüleceği söylendi. Aslında kaçırılmışlardı. Mustafa Kemal onlara söylemeden Anadolu Ajansı'na Ahmet İzzet Paşa ile yanındaki heyetin kendilerini yabancı devletlerin baskısından kurtarıp Anadolu'daki milliyetçilere katılma kararı aldıkları haberini açıklamasını bildirmişti. Dipnot, adı geçen eser. Daha sonraları Ahmet İzzet ve Salih Paşalara milli ilkeleri kabul ettikleri takdirde görev vermeye hazır olduğunu söyleyecekti. Fakat yanaşmadılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri ayak atmadılar. Dipnot, Nutuk, sayfa 404. Ahmet İzzet ve Salih Paşalar İstanbul'daki hükümetin varlığını sürdürmesi konusunda ödün vermedikçe fikir ayrılığı sürüp gidecekti. 1921 Mart'ında Albay İsmet İnönü'nün arabuluculuğu ile ama ancak istifa etmeyi vaat ettikten sonra geri dönmelerine izin verildi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 401-402. Daha sonra Ahmet İzzet Paşa sonuncu Osmanlı Hariciye Nazırı olarak göreve getirilince Mustafa Kemal aralarındaki şifahi anlaşmanın bozulduğunu öne sürecek ve Ahmet İzzet Paşa da istifa ettikten sonra tekrar görev almayacağı konusunda hiçbir söz vermediğini iddia edecekti. Dipnot, İnal, sayfa 1999. Paşalar kendi istekleri dışında Ankara'ya götürüldükten sonra Çerkezeten Büyük Millet Meclisi'ne çektiği telgrafta serbest bırakılmalarını istedi. Meclis üyelerinin yalnızca kendi çıkarlarıyla ilgilendiklerini iddia etti. Görevlerini ihmal ettikleri için Büyük Savaş'taki yenilgiye katkıda bulunan eski Osmanlı parlamentosunun üyelerinden pek farkları yoktu. Dipnot, Çerkezeten Hatıralar, sayfa 152. Her şeye karşın Çerkez kardeşleri yatıştırmak isteyen meclis Kütahya'ya bir barış heyeti gönderdi. Delegeler yalnızca Çerkez Ethem'in Refet Bele ile süvari komutanı Fahrettin Altay'ı görevden alma gibi isteklerini bildirmekle yetinince 27 Aralık'ta Ankara'ya geri çağrıldılar. 3 gün sonra kuzeyde Albay İsmet ve güneyde Albay Refet komutasındaki 15 bin asker Çerkezlere karşı saldırıya geçti. Ordu birlikleri Kütahya'daki kalesini ele geçirirken Ethem hiç direnmedi. 2 Ocak 1921'de Ankara hükümeti son teklifini yaptı. Komutanlık görevlerinden vazgeçtikleri takdirde Ethem ve kardeşleri affedilecekti. Ne var ki Çerkez kardeşler Türk hatlarının zayıflamasından yararlanarak 6 Ocak'ta ilerlemeye başlayan Yunanlarla görüşmeyi yeğlediler. Ertesi gün Çerkez Ethem kendisine Yunan hatlarının ardına sığınma hakkı tanıyan bir anlaşmayı imzaladı. 17 Ocak'ta komutası altındaki Kuvvayi Seyyare artık yoktu. Başlarında Ethem, Reşit ve Tevfik kardeşlerin bulunduğu 725 Çerkez Yunan atlarının ardına geçerken geride kalanları dağıldı. Bir kısmı Nizami Türk ordusuna katıldı. Mustafa Kemal'in bir Yunan saldırısının başlamasından sonra çeteciler üzerinde hükümetin otoritesini kurmaya kalkması riskli bir adımdı ve mecliste eleştirilebilirdi. Ama Ethem'in düşman tarafına geçmiş olması bu konunun kapanmasını sağladı. Vatan haini ilan edildi ve İstiklal Mahkemesi kendisiyle birlikte kaçanları da ölüme mahkum etti. Mustafa Kemal'i bir halk ordusunun lideri olarak görmek isteyen romantikleri üzüntüye boğarak çeteler dönemi sona erdi. Aslında bu gerçek dışı bir beklentiydi. Kendisine 1918 Kasım'ında Osmanlı Harbiye Nazırlığı verilmeyen Mustafa Kemal, şimdi Prusyalılar tarafından eğitilmiş subayların en iyilerinin komutası altında bir Türk ulusal ordusuna dönüşme yolunda ilerleyen Osmanlı ordusunun önderi olmuştu.
Ayrım sonu.